İstanbul basınında da İttihatçılarla İtilafçıların hilafet kampanyası başladı. Eleştiriler Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda halifenin görevlerinin anayasal durumunun belirlenmemiş olarak bırakıldığı noktası üzerinde toplanıyordu. 1 Kasım 1923'te yani saltanatının kaldırılışından bir yıl sonra eski İtilafçı son günlerde İstanbul Baro Başkanlığı'na seçilen Lütfi Fikri'nin eski İttihatçı Tanin gazetesinde halifeye açık mektubu çıktı. Lütfi Fikri bu yazıda hilafet makamının bütün dünya Müslümanlarını ilgilendiren kutsal bir makam olduğunu, bütün dünya Müslümanlarının bu makamın arkasında olduğunu, hilafetin İslam dünyasıyla olan bağı sağlamada, bu dünyanın maddi ve manevi desteğini sürdürmesinde değerine paha biçilmez bir mücevher olduğunu anlattıktan sonra, ne yazık ki hilafetin asıl düşmanını yabancılar değil, biz kendimiziz diyordu. Tevazu göstermiş Mustafa Kemal'dir demek istiyordu. Tanin gazetesinin ertesi günkü yazısı Cumhuriyet'in ilanını önleyemeyenlerin hiç olmazsa hilafet makamını tutmak için eyleme geçtiklerini bildiriyordu. Ulus egemenliği doktrini yeterliydi. Cumhuriyete lüzum yoktu. Halife ile de ulus egemenliği olabilirdi. Politikacı halifeciler alafranga bir artist şehzadeyken halife olunca sakal bırakarak sarık saran, verdiği beyanlarla bir din adamı çabası içinde konuşmaya başlayan Abdülmecid Efendi'yi yanıltacak bir çevre ve hava yaratma işine de girişmişlerdi. Nasıl daha önce Komünist Parti kurma ya da komünizm akımı yaratma çabalarının altında yatan gerçek amaç, eski İttihatçılar da İtilafçıların Mustafa Kemal önderliğini önleme çabaları idiyse, şimdi de bunların halifeciliğinin asıl hedefi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığıydı. Buna ordunun da alet edilmesi görüntüleri de vardı. Osmanlı hanedanı hala yerinde oturuyordu. Halifeciler Cumhurbaşkanı'nı ne kadar kötülürlerse hanedanın İstanbul'da kalan üyeleri o kadar temize çıkarılabilecek, ulusun gerçek önderliğinin bu hanedanda bulunduğu belirtilecekti. Hanedan üyeleri saraylarda oturuyorlar. Halife de padişahların geleneksel teşrifatını sürdürüyordu. Geleneksel cuma selamlıkları yapılıyor, resimli dergilerde halifenin yeni sakalıyla yakışıklı resimleri çıkıyor, güzel kızı Dürül Şahver Sultan herkesin sevgilisi oluyordu. Bir yandan halifenin modern kişiliği, ressamlığı, sanatçılığı belirtilirken, öte yandan da iç ve dış Müslüman halkın gerçek din başkanı olduğu gösteriliyordu. Halife çeşitli yerlerden gelen heyetleri kabul ediyor, dış ülkelerdeki Müslümanlara mesajlar yolluyor, yabancı devlet temsilcilerine irtibat görevlileri tayin ediyordu. Bu arada Ankara hükümeti de onun nezdinde alafranga bıyıklı bir general tarafından temsil ediliyordu. Serkarinler, mabeyn katipleri, padişah kadrosu gibi bir kadro, saltanat güneşinin doğacağını bekleyen bir ordu gibiydi. Kısası bir çeşit Müslüman papalığı doğuyordu. İstanbul'da İslam dünyasının Vatikanı olma yolundaydı. Ulusal Kurtuluş Savaşı sanki İngiliz şairi Blount'un çıkardığı ruhani hilafet doktrinini gerçekleştirmek için yapılmıştı. Hilafetin hükümetle ilişkisi Hint ve Mısır Müslümanlarının İngiliz hükümetiyle ilişkisi gibi bir ilişki olacaktı. Halifenin ruhani varlığının böyle güçlü bir devletçe belirlenmesi bulunmaz bir nimetti. Şu halde o zavallı İngiliz muhipleri cemiyeti üyelerinin suçu neydi? Çok geçmeden İngiltere yönünden böyle bir destek sağlanacağını gösteren bir işaretin gelişi halifeci basında büyük bir heyecan yarattı. Bu bölümün başında kısaca tanıştığımız Ağa Han ve Emir Ali adlarıyla ünlü iki Hindistanlı'dan zamanın başbakanı İsmet Paşa'ya bir mektup gelmişti. Mektubun kopyaları İstanbul gazetelerine de yollanmıştı. Mektuplar nedense o şekilde gönderilmiş ya da yerlerine o şekilde varmıştı ki, Başbakan mektubu aldığı zaman 24 Kasım 1923'te İstanbul'da hilafet üzerine yoğun yayın yapan bir gazete çıkmış bulunuyordu. İngilizce yazılmış olan bu mektupta hilafetin Sünni İslam alemi için önemli hatırlatılıyor, halife olan imamın belirsiz durumunun Sünni Müslümanlar arasında büyük huzursuzluk yarattığına işaret ediliyordu. Halifeliğin Müslüman halklarca saygı ve güven sağlayacak bir temele dayandırılması gerekliydi. İslamlığın dinsel ve manevi birliğini sağlamak acele bir zorunluluktu. Nezaket, kabalık ve mürahilik kayması olan bu mektubun niçin ve kimler tarafından yazıldığını bugün bilmiyoruz. Bu Hindistan'daki Müslüman ulusçuluğun hilafet adına sürdürmek hülyasında olan Hint hilafet akımına, İngiltere çıkarlarına Gandhi'nin ulusal kongre akımından ayırmak için rahip Robert Frow ve İngiliz Kızılay Cemiyeti ile soysuzlaştırma işinin öncüsü olan Emir Ali'nin son manevrası olmakla birlikte bunun Hindistan'la ilgili olan bu yanı Türkiye'yi ilgilendirmez. Türkiye'yi ilgilendiren yanı hilafet adına konuşan bu iki adamın kişiliğinin örtemediği iki yüzlülüğüdür. Çünkü Sünni Müslümanlığının halifesi için gözyaşı döken Ağa Han ve Emir Ali'nin kendileri Sünni değillerdi. Birincisi İsmaili cemaatinin ağırlığı altınla ölçülen ruhani başkanı, ikincisi Hindistan Şiilerinin önderliğinden idi. Ne İsmaili doktrininde ne de Şii doktrininde hilafet imamlığı ve meşruluğu tanınır. Sünnilik ile İsmaililer ve Şiiler arasında, Müslümanlar ile Hindular arasında olduğundan fazla düşmanlık vardır. İsmaililik Şiilikten de aşırı bir heteroktot mezhebi sayıldığından birçok Hint Müslümanı olan Müslümandan bile sayılmaz. Ne var ki bu iki zatın ikisi de İngiliz İmparatorluğu'nun en itibarlı kişilerindendi. Ağa Hanlık bu imparatorluk döneminde ruhani bir reislik olmuştu. Emir Ali ise İngiliz İmparatorluğu'nun Privy Council üyesiydi. İkisi de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı halifesinin cihat ilanına karşı Hindistan'da kampanya açmıştı. Savaş sonunda Emir Ali İngiliz Kızılay Cemiyeti'ni kurarak Robert Frow adlı, Atatürk'ün nutkunda Rahip Frow diye geçen ajan aracılığıyla Hindistan hilafetçilerini İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin perdesi arkasından Vahdettin hilafetini bağlama işini yöneten zattı. Ağa Han ve Emir Ali Hindistan'da amaçlarına ulaştılar. Hilafetin kaldırılmasından bir ay sonra hilafet akımı dağıldı. Müslümanlar Gandhi'nin cephesinden ayrılarak Vahabilere çevrildi ve yıllarca sonra Hindistan ikiye bölünerek bunlar Pakistan İslam Devleti doğdu. Ağa Han Emir Ali mektubunun Ankara'da yarattığı olumsuz etkiden söz eden ve mektubun İngilizce metnini yayınlayan Arnold Tombe'de şöyle bir gözlem ekler. Mektubun İngiliz diplomasisinin bir oyunu olduğu yollu ve son 5 yıl içinde Büyük Britanya ile mektubun yazarları arasındaki ilişkilerden Türklerin ne kadar habersiz olduklarını açıklayan ima tarafsız gözlemcilere anlamsız gözükebilir. Fakat bu büyük bir nezaketsizlik ve nimet bilmezlikle karşılandıklarına gördükleri için doğal olarak Aha Han ile Mr. Emir Ali için acı verici olmuştur. Bunda ünlü tarihçinin ince bir alayı mı gizlidir, yoksa o da mı Türkler kadar habersizdi? Kastettiği nimet, Emir Ali'nin bu bölümün başında anlattığımız gibi rahip Robert Frow aracılığıyla Hindistan'dan iyane işini yönetmesi olacaktır. Hint Müslümanlarının kendileri de o zaman Mr. Emir Ali'nin Hindistan'da o kadar Müslüman varken bir Protestan misyonerini bu işleri için kullandığını soruyorlar ve Kemalistlerin İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin arkasındaki adam olması ve intelligence haber alma işlerinde çalıştırılmasından kuşkulandıkları için Müslümanların gönderdiği battaniyeleri getirmek bahanesiyle Antalya'dan içeri girmesine müsaade etmemeleri üzerinde duruluyordu. Hindistan'daki Sünni Müslümanların dine ve hilafete dayanarak Gandhi ile birlikte Britanya Devleti'ne karşı ulusal direnme doktrininin Aha Han ve Emir Ali'nin Türkiye'deki hilafet sorununa karışmasıyla çökertildiği meydandadır. Mensup oldukları mezhebe göre hilafetin imamet olmadığını bilmesi gereken bu iki kişinin üstlerine düşen bir görev değilken böyle bir girişime kalkmaların asıl amaçlarının Türkiye değil Hint Müslümanlarının hilafet ulusçuluğu olmadığını gösterir. Müslümanlık hakkındaki bilgileri sıfırlaşmış yazarların elindeki İstanbul basınında ise Hint ve Mısır Müslümanlarının kurduğu Cemiyet-i Ulema-i Hindi ile bir örgüt tarafından 1 Ocak 1924'te hilafet sorununun uluslararası bir kongrede kararlaştırılması gerektiğini ileri süren bir bildiri yayımlatılmıştı. Mustafa Sabri, yeni adıyla El Tokadi Efendi de Mısır'da saltanat hilafet bileşiminin İslamlığın özünde bulunan bir devlet türü olduğunu, bunlara ayırmanın ve kaldırmanın küfür olduğu yolu görüşlerini tekrarladıktan sonra bu konu üzerine büyüyecek bir kitap yazmaya da başlamıştı. Mısır'da El-Eser Şeyhi de 25 Mart 1924'te ulemanın görüşünü açıklayan ve her satırı çok anlamlar taşıyan şu bildiriyi yayımladı. Hilafet ve imamet din ve dünya işlerinin riyaseti yani genel başkanlığıdır. Başlıca görevi İslam milletinin işlerine bakmak, İslam ümmetinin yönetimini yürütmektir. İmam, şeriatın emrettiği yolda dünya işlerinin yöneticisi olarak sahibi şeriatı peygamberin vekilidir. İmam, hal-ü hak ehlinin biatıyla ya da kendinden öncekilerin kendi yerine geçeceği kişiyi göstermesiyle imam olur. Aynı zamanda tebaa arasında kahır gücü, sultanlık gücü olmasından doğacak korkuyla onun yönetiminin yetkileri sağlanır. İmama tebaiyet edilse ya da kendinden önceki imam tarafından ardıl gösterilse de tebaası üzerinde siyasal yetkisi olmazsa, onlar üzerine şeriatı zorlayamazsa ne biat yapılan uyma ne de ardıl gösterilme onun imam yapmaya yetmez. İmamlık fetih yoluyla da elde edilebilir. Fakat bu güç sahibi olan halifeyi hüküm altına almakla, onun yerine ele geçirmekle olursa o halife imamlığını kaybeder. Bazen bu yolda elde edilen halifelik biatla ya da önceki halifenin seçilmesiyle de güçlenebilir ki geçmişteki halifelerin çoğunda böyle olmuştur. Türkler saltanatı hilafetten ayırmakla tarihte görülmedik bir bidada işlemişlerdir. Şimdi hilafeti de kaldırmakla bunun bir tanesine daha eklediler. 20. yüzyıl ulemasının bu siyasal hayallerini izleyen Mustafa Kemal, içeride saray çevrelerinde yoğunlaşan hilafet davasına orduyu da karıştırmaya çalışan girişimleri de izlemekteydi. Halifenin Ankara hükümetine karşı olan tutumu da ilginç renkler alıyordu. Halifenin ziyaretine gelen bazı subaylarla ağlaşma haberleri, halifenin Ankara ile resmi muhabereye girişmesi dikkatleri çekiyordu. Nihayet halife resmi bir tezkereyle hilafet hazinesinin yetersizliğinden söz ederek hilafet bütçesinin artırılmasını üstleyince Mustafa Kemal'in sabrı tükendi. Halifeye cevap vermeyerek hükümetin İstanbul'daki görevlilerine şunları yazdı: "Hilafet hazinesi de nedir? Böyle bir hazine varsa el konarak devlet hazinesine katılacaktır. Bir halife için gösteriş ve lüks değil, her insan gibi bir geçim ve yaşam yeter. Geçimi için Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden aşağı bir ödenek müminler halifesi için yeterlidir. Her şey gösteriyordu ki hilafet sorunu bir din sorunu değil, siyasal bir sorundu. 1876'da yeni Osmanlıların anayasaya soktukları bu siyasal sorunun din işlerini de peşinden sürükleyişine artık bir son vermek gerekiyordu. Değil saltanatın kaldırılması zamanında hatta daha halk devleti ilkesiyle bağlattığı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na egemenlik ulusta olduğu ilkesine koyduğu zaman Mustafa Kemal'in bu sonuca varılacağını bildiğini şu sözleri anlatır: "Saltanat döneminden cumhuriyet dönemine geçebilmek için bir geçiş süreci yaşadık. Bu sürede iki fikir ve görüş durmadan birbirleriyle savaştı. Biri saltanat rejiminin sürdürülmesi, diğeri ona son verecek cumhuriyet rejiminin kurulması görüşüdür. Başlangıçta Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük makam olmadığından direnerek saltanat ve hilafet makamları olmadan da bu devleti yürütme olanağının gösterilmesi gerekliydi." Bu sözler dolayısıyla ilk hükümet biçiminin neden Büyük Millet Meclisi hükümeti adıyla tanınan biçimde olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Hilafet makamına dört elle sarılmak zorunda olacak bir rejimin bir cumhuriyet rejimi olamayacağını anlamak için büyük bir dirayete hacet yoktur. Şu halde hilafet kampanyacılarının kendileri 20. yüzyılda saltanatsız bir hilafet olamayacağını göstererek bilmeden Mustafa Kemal'in eski tezini doğruluyorlardı. Şimdi saltanatın kaldırılması üzerine verdiği tarihsel söylevde düşünlünün açıklayamadığı ikinci yanını açıklayabilecekti. Buradaki düşüncelerini şöyle anlatır: "Ben saltanatın ilgasından sonra başka ünvanla ayrı nitelikte bir makamdan başka bir şey olmayan hilafetin de kaldırılmış olduğunu kabul ediyordum. Bunu münasip zaman ve fırsatı gelince söylemeyi doğal buluyordum. Hilafet makamının sizce en nihayet sadece bir tarih hatırası olmaktan öteye bir önemi olamazdı. Yeni halifenin seçilmesi zamanındaki tartışmalar da şeriatçıların umutlarını halifeliğe bağladıklarını göstermişti. Meclisin 10 Kasım 1922. oturumundaki tartışmalarda hoca efendiler kendi ihtisaslarına ilişkin bir konu olduğu için bütün uyanıklıklarını toplamışlardı. Tanrı göstermesin, hem ülke içinde hem İslam dünyasında bir fitne çıkabilirdi. Kimi bu uyanıklıkta daha titiz davranarak halifeyi Ankara'ya getirmeyi öneriyor, kimileri de dolambaçlı yollarla onu devlet başkanlığına getirme umutlarını besliyorlardı. Aceleci ve taktik bilmeyen Mithat Paşa'nın tersi bir yadırgışta olan Mustafa Kemal, o zaman bu endişeleri yatıştıracak biçimde konuşmuştu. Söz konusu olan sorunu çok tartışmak, çok incelemek olanağı var. Fakat bundan ne kadar ilerlersek sorunun çözümlenmesi o kadar güçlüklere, gecikmelere uğrayabilir. Bu meclis yalnız Türk halkının meclisidir. Niteliği ve yetkileri yalnız Türk halkının, Türk vatanının yaşamına ve geleceğine uzanabilir. Bütün İslam dünyasını kapsayan bir yetkiyi kendiliğinden takınamaz. Türk ulusu ve meclisi de kendi varlığını halife unvanlı bir kişinin eline veremez. Bu sorun yüzünden İslam dünyasında kargaşalıklar olduğu ya da olacağı yolu sözler yalandır. Böylelikle vaktinden önce gereksiz bir cesaret göstermekten kurtulmuştu. Fakat Ocak 1924'te bunun da sırasının geldiğini sonucuna vardı. 89. ayrımın sonu. Sayfa 515. Devamı 90. ayrımda.